Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jiddu Krishnamurti'nin The First and Last Freedom, Türkçe'de ilk ve son özgürlük olarak anılabilecek eseri, insanın psikolojik özgürlüğünü ele alan felsefi ve ruhsal bir sorgulama kitabıdır.
İlk kez 1954 yılında yayımlanan kitapta Aldous Huxley'nin bir ön sözü de bulunur.
Krishnamurti, özgürlüğü siyasi haklarla, toplumsal konumla ya da istediğini yapabilmekle sınırlamaz. Ona göre asıl mesele korku, alışkanlık, otorite, inanç ve geçmiş deneyimlerin biçimlendirdiği zihnin kendi işleyişini doğrudan görmesidir. Kitap, düzenli bir öğreti ya da uygulanacak aşamalı bir yöntem sunmaz. Bunun yerine okuru, acı, yalnızlık, ilişki, sevgi, arzu, dedikodu, cinsellik, savaş ve ölüm gibi gündelik hayatın konularını dikkatle incelemeye çağırır. Krishnamurti'nin amacı yeni bir inanç sistemi kurmak değildir. Tam tersine, kişinin başkasının açıklamalarına dayanmak yerine kendi zihnindeki koşullanmaları fark etmesini ister. Bu nedenle eser, kişisel gelişim kitabından çok okurun alışılmış düşünme biçimlerine itiraz eden yoğun bir felsefi inceleme niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, seçimsiz farkındalık, düşünceyi yargılamadan izleme önerisidir. Kitabın merkezindeki kavramlardan biri seçimsiz farkındalıktır.
Krishnamurti burada dikkatin, bir düşünceyi iyi ya da kötü diye ayırmadan, onu bastırmaya ya da haklı çıkarmaya çalışmadan izlemesi gerektiğini savunur.
Örneğin, öfke ortaya çıktığında yaygın tepki onu kontrol etmek, kınamak veya öfkelendiği için kendini suçlamaktır.
Krishnamurti'ye göre bu ikinci tepki, öfkenin kendisi kadar zihinsel bir hareket yaratır. İnsan böylece olanı görmek yerine olması gerektiğini düşündüğü bir benlik imgesini korumaya çalışır. Seçimsiz farkındalık, pasiflik ya da kayıtsızlık anlamına gelmez.
Aksine dikkatin geçmişten gelen hazır yargılarla perdelenmeden o anda işleyen korkuyu, arzuyu veya kıskançlığı izlemesidir. Bu yaklaşım,
Türkiye'de gündelik tartışmalarda da sık görülen taraf tutma, hemen hüküm verme ve kimlik üzerinden tepki üretme alışkanlıklarına karşı düşündürücü bir çerçeve sunar. Krishnamurti, dikkat yoluyla edinilmiş bilgiye yeni bir bilgi eklemeyi hedeflemez. Zihnin kendi kaçışlarını, mazeretlerini ve koşullu tepkilerini fark etmesinin sorunun yapısını değiştirebileceğini ileri sürer. Ancak bunu bir teknik haline getirmenin de farkındalığı mekanikleştireceği konusunda uyarır. İkinci olarak, düşünen ile düşünce arasındaki ayrımın sorgulanması. İç çatışmanın köküne iner. Krishnamurti'nin en zorlayıcı savlarından biri, düşünceyi denetlediğini varsayan düşünürün düşünceden ayrı olmadığıdır.
İnsan çoğu zaman bir anda korkan, kıskanan veya arzulayan düşünceler, öte yanda bunları kontrol etmesi gereken bağımsız bir gözlemci varmış gibi yaşar. Kitap bu bölünmeyi sorgular. Krishnamurti'ye göre gözlemci, geçmiş anılar, deneyimler, adlandırmalar ve yargılarla oluşmuş benlik duygusudur. Dolayısıyla gözlemcinin düşünceyi değiştirme çabası çoğu kez düşüncenin kendi içinde yarattığı bir çatışmadır.
Bu nokta, sorumluluğu ortadan kaldıran bir iddia değildir. Daha çok, insanın içindeki mücadeleyi besleyen mekanizmayı görünür kılar.
Kişi, korkuyu yenmesi gereken yabancı bir nesne gibi ele aldığında korkuya karşı direnç geliştirir. Korkuyu üreten anıların, beklentilerin ve güvenlik arayışının da kendisinin parçası olduğunu gördüğünde ise mesele farklı görünür.
Krishnamurti, bu bütünsel görmenin içsel çelişkiyi sona erdirebileceğini düşünür. Eserin özgünlüğü, benliği güçlendirecek daha iyi bir kişilik projesi önermemesinde yatar. Bunun yerine iyileştirmeye çalışan benliğin hangi süreçlerden doğduğunu araştırır.
Bu yaklaşım soyut gelebilir, fakat kitap boyunca ilişki, korku ve hırs gibi somut deneyimlere bağlanır. Üçüncü olarak, inanç, otorite ve idealler.
Gerçeği doğrudan görmenin önünde engel olabilir, kitap, dini, siyasi ve kültürel inançların insan hayatındaki yerini sert fakat geniş bir sorgulamaya açar.
Krishnamurti, belirli bir dine ya da geleneğe özel olarak saldırmaktan çok, inancın psikolojik işleviyle ilgilenir. Ona göre insan belirsizlik, ölüm, yalnızlık ve güvensizlik karşısında bir otoriteye, öğretmene veya doktrine tutunmak ister. Fakat bu tutunma, kişinin hakikati doğrudan araştırmasını engelleyebilir.
İnançlar ayrıca insanları farklı gruplara ayırarak
birlik ve kardeşlik iddiasına rağmen çatışmayı da besleyebilir. Türkiye'nin din, laiklik, milliyetçilik ve siyasi aidiyet etrafındaki güçlü kamusal tartışmaları düşünüldüğünde bu eleştiri özellikle dikkat çekicidir. Krishnamurti'nin vurgusu, bir inancı başka bir inançla değiştirmek değildir. Kişinin kendi bağlılıklarının korkudan, gelenekten, aile etkisinden ya da güvenlik ihtiyacından ne ölçüde doğduğunu görmesini ister. Benzer biçimde idealleri de sorgular. İnsan, olduğu kişiyle olması gerektiğini düşündüğü kişi arasına sürekli mesafe koyduğunda çatışma yaşar. Merhametli olmalıyım, başarılı olmalıyım veya kusursuz olmalıyım düşünceleri, mevcut öfkeyi, korkuyu ya da hırsı anlamanın yerine geçebilir. Kitap, ideal peşinde koşmak yerine şimdiki gerçekliği açıkça görmeyi önerir. Dördüncü olarak, korku ve acı kaçışla değil, gündelik yaşam içindeki kaynaklarıyla ele alınır. Krishnamurti, korku ve acıyı yalnızca kişisel rahatsızlıklar olarak değil, insan davranışını örgütleyen temel güçler olarak inceler. Korkunun çoğu zaman geçmişte yaşanan bir olayın iziyle, geleceğe dair zihinsel tasarıların birleşiminden doğduğunu belirtir. İnsan işini, itibarını, ilişkisini veya sevdiği birini kaybetmekten korkarken, yalnızca mevcut duruma değil, zihninin kurduğu olasılıklara da tepki verir. Bu yüzden güvence arayışı, korkuyu tamamen bitirmek yerine onu farklı biçimlerde sürdürebilir. Acı karşısında eğlenceye, inanca, işe, dedikoduya veya çeşitli oyalamalara yönelmek de kitapta kaçış biçimleri olarak değerlendirilir. Krishnamurti bu gündelik konuları özellikle önemser, çünkü büyük felsefi fikirlerin hayatın küçük alışkanlıklarından ayrı olmadığını düşünür. Dedikodu, başkaları hakkında yargı üretmenin verdiği geçici hazla ilişkilidir. Cinsellik ise ahlaki bir yasak listesi üzerinden değil, arzu, imge, yalnızlık ve ilişki bağlamında ele alınır. Bu tutum, kitabı soyut metafizik tartışmalardan ayırır. Yazar okura acıyı hemen çözmesini emretmez, acının doğduğu koşulları dikkatle izlemesini önerir. Bu önerinin sınırlılığı da açıktır. Çünkü travma, ağır ruhsal hastalık veya toplumsal şiddet gibi durumlar için klinik ya da sosyal çözümler sunmaz. Yine de gündelik kaçışları görünür kılması bakımından güçlüdür. Son olarak, özgürlük yöntemle elde edilen bir sonuç değil, kendini tanıma sürecidir. The First and Last Freedom, özgürlüğe ulaşmak için bir yol haritası vermeyi bilinçli biçimde reddeder. Krishnamurti'ye göre sabit bir yöntem, onu uygulayan kişiyle vaat edilen sonuç arasında zaman ve otorite kurar. İnsan bu durumda kendi zihnini anlamak yerine öğretinin kurallarına uygun davranmaya çalışır. Meditasyon, disiplin veya ahlaki gelişim adı altında sürdürülen çaba da yeni bir taklit biçimine dönüşebilir. Bu eleştiri, özellikle hazır reçeteler, hızlı dönüşüm vaatleri ve guru merkezli rehberlik sunan birçok ruhsal yaklaşım karşısında kitabın belirgin farkıdır. Yazarın kendisi de 1929 yılında kendisini dünya öğretmeni olarak öne çıkaran teozofi çevreleriyle bağını koparmıştı. Kitaptaki otorite eleştirisi bu tarihsel tavırla uyumludur. Bununla birlikte Krishnamurti eylemsizliği savunmaz. Asıl eylemin zihnin kendi koşullanmasını açıkça gördüğü anda ortaya çıkabileceğini ileri sürer. Bu görüşte özgürlük gelecekte kazanılacak bir ödül değildir. Korku veya bağımlılık işlediği anda bunları fark etme niteliğidir. Okur açısından güçlük de burada başlar. Kitap, uygulanabilir alıştırmalar ve ölçülebilir ilerleme sunmadığı için belirsiz gelebilir. Fakat tam da bu belirsizlik, okuru hazır cevap tüketmek yerine kendi deneyimini incelemeye zorlar. Eser, özgürlüğü bilgi birikimi ya da irade başarısı değil, doğrudan kavrayış meselesi olarak konumlandırır. Sonuç olarak ilk ve son özgürlük, özellikle korku, inanç, ilişki ve benlik algısı üzerine yüzeysel olmayan biçimde düşünmek isteyen okurlara uygundur. Felsefe, dinler tarihi, psikoloji ve meditasyonla ilgilenenler kitapta verimli sorular bulabilir. Ancak somut egzersizler, günlük planlar veya adım adım terapi önerileri bekleyenler için uygun bir başlangıç kitabı olmayabilir. Krishnamurti, ruhsal sorunları çözmek üzere bir otorite rolü üstlenmez. Okurun kendi deneyimini, savunmalarını ve bağlılıklarını incelemesini ister. Bu tavır, kitabın hem en önemli gücü hem de en zor tarafıdır. Eserin pratik değeri, kişinin öfke, korku. Kıskançlık ya da onaylanma ihtiyacı ortaya çıktığında otomatik açıklamalara ne kadar hızlı sığındığını fark etmesine yardımcı olmasındadır. Entelektüel değeri ise benlik, düşünce ve özgürlük arasındaki alışılmış ayrımları sorgulamasıdır. Benzer ruhsal ve kişisel gelişim kitapları çoğu kez huzura ulaşmanın yöntemi, doğru inançları veya uygulanacak disiplini üzerinde durur. Krishnamurti ise yöntemin, idealin ve takip edilecek otoritenin bizzat yeni bir bağımlılık yaratabileceğini savunur. Bu nedenle kitap teselli verici cevaplardan çok rahatsız edici fakat dikkatli sorular sunar. Kitabın dili ve kavramsal yoğunluğu zaman zaman tekrar eden veya soyut görünebilir. Buna rağmen gündelik hayatın en sıradan davranışlarını büyük insanlık sorunlarıyla ilişkilendirmesi onu ayırt eder. Oker onu kesin doğrular kaynağı olarak değil, kendi düşünme alışkanlıklarını sınayan ciddi bir davet olarak ele aldığında kitaptan daha çok yararlanabilir. Destek olmak isterseniz J. Krishnamurti kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.